Herkese merhaba, ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde bir soruya cevap arayacağız. Sorumuz, spor öldürür mü? Cevabını vereyim, evet öldürür. Öldürmese bile çok aslında problemlere yol açar. Bunu sadece ben söylemem bu arada. Kadın programlarına katılan doktorlardan duyabilirsiniz. İnternette sporcuların söylediklerinden duyabilirsiniz. Ama burada sporun doğru şekilde tanımlanması lazım. Çünkü benim annem de geçmişte sürekli bana derdi ki Bora bak sen çok spor yapıyorsun, spor öldürürmüş, doktordan duydum falan. Nedir spor? Onu anlatayım öncelikle. Şimdi bir şeyin spor sayılabilmesi için bir müsabakasının olması gerekir. Yani bu noktada mesela vücut geliştirme bir spordur. Neden? Çünkü yarışması vardır. Kupa falan alırsınız. Protein tozu hediye ederler. Böyle durumlar vardır. Peki pilates spor mudur? Hayır değildir. Neden değildir? Çünkü pilateste bir yarışma duydunuz mu? Pilates yarışması falan diye. Öyle bir şey yok. O yüzden de o spor sayılmaz. Spor olabilmesi için bir şeyin müsabakanın olması gerekir ve müsabakaya giriyorsanız sınırlarınızı zorlamanız gerekir. Dün Serdar Aktolga diye bir vücut geliştirmeci vardı. O adam galiba geçmişte çılgın bedişte oynardı. Sonra ben araştırdım var mı diye. Evet, 2000 yılında Hürriyet gazetesinde bir röportaj vardı. Orada hatta Yonca Evcimik Serdar Aktolga'yı yarışmaya hazırlıyor falan diye bir başlık vardı. Çılgın bedişteki rol arkadaşı olarak. O zamanlarda ben izlerdim. Vücudu falan çok iyiydi. Neyse dün bir tane programa çıkmış. Yani YouTube kanalına konuk olmuş. Birkaç tane YouTube kanalına konuk olduğunu gördüm. Çünkü son zamanlarda vücut geliştirmeyi bıraktığı için insanlar soruyorlar. Hani nasıl bir süreç oluyor? Nasıl hissediyorsun kendini falan diye. Ben Serdar Aktolga'yı birkaç kere Crystal vardı eskiden. Crystal gece kulübünde görmüştüm. Yakından da görmüştüm. Gerçekten de bayağı devasa bir insandı. Şu anda çok normal bir halde. Hatta kendisi de söylüyor. Diyor ki ben diyor şu anda diyor diğer hani aynaya baktığım zamanlara kıyasla kendimi tabii ki çok küçük görüyorum. Bu psikolojiyle uğraşmak da zor bir şeydir aslında diyor. Yani yapması değil de dedi hatta dünkü o konuk olduğu programda bırakması çok zordur. Çünkü o algıdan kurtulamıyorsunuz. Yani biliyorsunuz bu vücut geliştirmecilerde bigorexia denilen bir durum oluyor. Yani kendini hiçbir zaman çok büyük görmeme durumu. Hani anoreksiyada sürekli kilolu görme, bigorexiada sürekli olarak küçük görme durumu var ya. Öyle şeyler olabiliyor. Ama Serdar Aktolga çok aklı başında düzgün bir adam olduğu için çok da iyi anlattığı için benim de ilgimi çekti. Dinlemek istedim. O şey diyordu mesela. Vücut geliştirme yarışmalarına hazırlanırken 30 senedir o işin içindeymiş bırakana kadar. Ben dedi 2 hafta 3 hafta kala falan hep acaba ölür müyüm diye korkuyordum. Yani çünkü orada diüretikler kullanıyorsunuz, çeşitli ilaçlar kullanıyorsunuz, yemek yemiyorsunuz filan. Ve dedi ki bence dedi her vücutçu bu hisse kapılır, bunu düşünür. Ama dedi bu sporun gerekliliği bu. Bakın ne diyor? Bu sporun gerekliliği bu diyor. Çünkü o spor yapıyor orada, bir yarışmaya hazırlanıyor. Bakın yarışmaya hazırlanıyor. Ama ben şundan çok rahatsız oluyorum. İnsanlar var, yarışmaya falan hazırlanmıyorlar. Hatta şöyle diyeyim, vücut geliştirmeciler yarışmayı falan bırakmışlar, ondan sonra gene deli gibi steroid kullanıyorlar. Şimdi bu nokta çok tuhaf bir nokta. Yani neden kullanıyorsun? Bir amaç yok. Öbüründe bir amaç var. Sporda da böyle bir şey gelişebiliyor. Yani genel olarak baktığımızda spora. Yani bir insan ne bileyim futbol oynar, tenis oynar, bilmem ne oynar. Onlarda da öyle bir durum gelişebiliyor. Aslında burada ben bir çerçeve makale üzerinden gideceğim. Barbara Wintergreen yazmış. Bir şey, Phoenix diye bir şey de sitede yer alıyor. Oradan aktaracağım size. Yani benim bu konuyla alakalı zaten bu kadının kim olduğunu falan bilmiyorum ama çok daha fazla konum var. Burada aslında üniversite öğrencilere Amerika'da burs falan alıyorlar ya spor üzerine. Ondan da bahsetmiş. Ama yani çok ışık tutabileceğini düşünüyorum şu anda dinleyeceğiniz bölümün. Neden? Çünkü birkaç tane bölümü de burada ben karıştıracağım. Yani daha önceden yaptığım bölümlerle ilgili de bilgiler vereceğim size. Bir tanesi de bunlardan nörotipleme sistemidir. Bölüm 641'miş. Bu şeye başlamadan önce, bölüme başlamadan önce baktım. Bence çok doğru bir bölümdür. Yani yaptığım için en memnun olduğum ve bana en ışık tutan bölümlerden bir tanesidir. Şimdi burada diyor ki insanlar spor müsabakalarına hazırlanıyorlar ve bu hazırlık aşamasında tabii ki kendilerine bazı şeyler katıyorlar. Yani bir sporcuyla normal insan tabii ki aynı olamaz. Yani şunun gibi düşünün, en net örneğini vereyim. Yani Mike Tyson gibi birisiyle siz şimdi çıkıp da sokakta dövüşseniz sizce yenme şansınız falan var mı? Öldürür sizi. Yani öyle bir şey var. Neyse yani insanlara böyle pozitif şeyler katıyor. Ne bileyim çok iyi dövüşebilirsiniz, çok iyi işte şut çekebilirsiniz falan. Bununla beraber yan etkileri de çok fazladır. Olumsuz etkileri diye çok fazladır. Bunlardan bir tanesi uyuşturucu diyelim. Yani bunu drugs olarak geçmiş burada da. ne diyeyim, performans artırıcı ürünlere yönelme. Şimdi burada aslında hangi spor dalından bahsettiği bence Amerika'da geçtiği için biraz belli olabilir. Beyzbol olabilir. Çünkü onların bir yargılanmaları falan oldu geçmişte beyzbol oyuncularının steroid kullanımıyla alakalı. Amerikan futbolu olabilir. Yani böyle şeylerde insanlar tabii ki sınırları zorlama eğiliminde. Yani onu bir şekilde ileriye götürmesi lazım. Çünkü bu adamlar transfer olduklarında dünya kadar para alıyorlar. Yani 20 milyon dolar, 30 milyon dolar sponsorluk anlaşmaları. Yani zengin oluyor, süperstar oluyorlar. Öyle bir durumları oluyor. O yüzden böyle spor dallarında steroid kullanımına yönelebilir insanlar. Fakat burada enteresan bir şeyden bahsetmiş ve benim aklıma bir olay geldi. Diyor ki bu kişiler sadece steroid kullanmakta sınırlı kalmaz. Bununla beraber alkole ve de uyuşturucuya yönelirler. Ben bir tane kadın takımında yer alan birisiyle tanışmıştım Türkiye'de. Ve size bir şey diyeyim mi? Takımda herkes alkolikti. Yani herkes alkolikti. Yani o kız da böyle şeydi, yani böyle çok ne bileyim maskülen tavırları olan birisiydi. Bence o da steroid falan kullanıyordu. Yani bununla karşılaşmıştım ben. Hatta Michael Jackson'ın The Last Dance'ti değil mi? Bir belgeseli var Netflix'te. Orada takıma gittiğinde kendisi de anlatıyor. Adam böyle belli bir saatte yatıyormuş, kalkıp antrenmana falan gidiyormuş. Bir gitmiş takıma ki herkes takılıyor kafasına göre. Şey gibi yani parti hayatı yaşıyorlar. Ondan çok rahatsız olmuş, ondan bahsediyor. Genellikle böyle bir şey olur diyor. Evet, benim hatırladığım olay da var. O belgeseli de hatırladım. Şu an hatırladım yani. Orada da ondan bahsediyordu. Evet, olabilir. Sakatlıklar. Şimdi sakatlıklar zaten genellikle göze alınan durumlardır. Biliyorsunuz bizde İlhan Mansız, Şeytan Rıdvan futbolcu olarak baktığımızda onlar hep sakatlandıktan sonra kariyerleri biten isimler. Yani şimdi burada da diyor ki insanlar diyor sakatlanabilirler. Ondan sonra kendilerini toparlayabilirler. Hani işte spora geri dönebilirler. Ama bazı insanların kariyeri de bitebilir. Hatta kariyerinin bitmesinin yanı sıra günlük aktivitelerinde de sorun yaşayabilirler. Mesela Çin'de olimpiyatlarda yarışmış, altın madalya almış sporcular metroda dileniyorlar, biliyor musunuz? Sakatlıklardan dolayı hareket edemediklerinden. Mesela orada devlet de sahip çıkmadığı için onlar bayağı işte, ben hatırlıyorum öyle bir şey paylaşmıştım yıllar önce, 4-5 sene önce falan. Şeydi, adam mesela metroda amuda kalkıyor, yani acayip hareketler yapıyor. Yani jimnastik hareketleri yapıyor. Adam meğerse olimpiyatlarda altın madalya kazanmış bir sporcuymuş. Yıllar geçmiş, parası falan kalmamış. Metroda öyle yani atraksiyon yapıp para toplamaya çalışıyor. Öyle şeyler çok vardır. Yani sakatlıklar gerçekten de insanı bitirir. O sakatlığın ardından bir de yapamadığınız zaman depresyon geliyor işte. Yani öyle bir durumu var. Harcamalar. Yani şimdi burada aslında iki yönlü olarak söylemiş bunu. Harcama kısmını. Mesela profesyonel de olsanız para harcarsınız, amatör de olsanız para harcarsınız diye. Evet, doğru söylüyor. Mesela profesyonelde bir koçunuzun olması gerekir. Yani antrenörünüzün olması gerekir. Bu sadece bu arada sizi çalıştırması için değil. Mesela vücut geliştirmede bu Mr. Olympia'da falan birkaç kişinin tek elinde o durum. Yani burada bilmiyorum böyle bir durum var mı? Yani ben yarışmalarla falan ilgilenen birisi değilim. Ama genelde vardır yani. Bir kulüpten girmeniz gerekir. Yani orada siz tek başınıza girerseniz sonuç alamazsınız. Bağlantılarınızın olması için o insanlara para ödersiniz. Sırf o ortamın içinde olabilmek için. Yani ondan dolayı kesinlikle para ödersiniz zaten. İşte bir spor salonuna gidiyorsanız ona para ödersiniz. Burada profesyonel de amatör olmanız fark etmez. İşte coaching fees dediği, yani şey koç parası da dediği. Siz amatör de olsanız, mesela vücut geliştirmeden bahsedeyim. Tabii ki bir personal trainer'a falan gidersiniz. Eğer ki işi ciddiye alıyorsanız gene para ödersiniz. Bir de kıyafet ve de ekipman masrafları demiş. Yani kıyafet ekipman masrafları, o size bağlı bir şey. Yani mesela bana gelen kişilerin hiç öyle bir masrafları yok. Ben mesela kendim hep aynı kıyafeti giyerim bu arada. Hep. Bir tane benim yaz kış giydiğim bir kışlık çorabım vardır. 10 tane falan var. Yıkıyorum onları giyiyorum ayağıma. Bir şortum var, onu giyiyorum. Gelen herkesin de dikkat ettim ki hep aynı kıyafet var üstünde. Yani çoğunlukla aynı kıyafetle geliyor herkes. Şeyde var hatta bu Rocky filminde. Rocky filminde Mickey'di değil mi antrenörü? Rocky'ye böyle şey veriyor. Bir tane tavuk mu ne veriyor? Bunu kovala falan diye. Ondan önce de diyor ki ya diyor bu hırpan şeyi giymek zorunda mısın sen? Böyle üstünde yırtık pırtık bir eşofman var. O da diyor ki bana kendimi iyi hissettiriyor. Bence herkesin de böyle bir durumu var. Yani kendini içinde iyi hissettiği, ne bileyim böyle onunla spor yaparken kendini çok güzel bulduğu falan bir kıyafet, bir şey var. Onun için bu kısmına çok katılamıyorum ama tabii ki vardır yani böyle durum. Bir de bununla beraber mesela siz turnuvaya falan katılacaksınız, yarışmaya katılacaksınız. Yarışmalar eğer ki yurt dışında filansa ve sizin kulübünüz bilmem neyiniz bunu karşılamıyorsa siz kendi cebinizden ödemek zorunda kalırsınız. Öyle de bir durum var. Burada ilginç bir şeyden bahsediyor. Yani aslında burada amatör üzerinden gitmiş ama bu profesyonelde de var, ama profesyonelde olması normal bu arada. Zannedersem burada bahsettiği şey takım sporları, yani bireysel spor değil. Çünkü İşte diyor ki kaybettiği zaman çıldıran tiplerle uğraşmak zorunda kalırsınız. Amatör spor üzerinden gitmiş. Bunu ben gördüm zaten. Mesela halı sahada maç yaparlar. Halı sahada maç yaptıktan sonra yenilirler. Yenilince onların içinden bir tanesi hep birini suçlar. Senin yüzüne oğlum ne biçim pas veriyorsun? Ben sana top attım, kafayı at, çıksana falan böyle. Sürekli konuşur. Onlarla uğraşmak zorunda kalırsınız diyor burada. Yani evet, bu gerçekten de can sıkıcı bir şeydir. Bir de onların böyle öfke nöbetleri falan vardır. Dünyası başına yıkılır, birdenbire böyle işte der ki sen der ne biçim bizi kaybettirdin, sanki sonunda kupa varmış gibi bir havalara girer falan. O çok sorunlu bir durumdur. Evet, yani bilmiyorum profesyonel alanda hani bu anormal mi? Yani tabii ki öyle olması lazım. Sonuçta kaybediyorsun. Ama çok abartan ve sürekli kaybeden tiplerden bahsediyor burada. Evet, olabilir. Şeyde de çok vardır o. Mesela vücut geliştirme salonlarında görürsünüz onları. Hep böyle spor yapar, bilmem ne yapar. Ondan sonra da işte sen mesela onunla alakalı bir şey söylediğinde, vücut bölümün gelişmemiş gibi bir şey söylediğinde kavga bile çıkarır. Sen işte ne anlarsın, sen karışma falan. Yani arkadaşsınızdır mesela o ana kadar. Ondan sonra birdenbire düşman olursunuz. Yani 5 dakikada işler değişir. Mazhar Alanson'un şarkısı gibi. Yorgunluk. Yani spor biliyorsunuz çok fazla kas aktivasyonu içeriyor. Sizin yorulmanız çok normal. Burada üniversite öğrencilerinden örnek verdiği için demiş ki işte bu kişiler hem işte spor yaparlar hem de derse girerler ve orada yorgunluktan uyurlar falan. Evet, doğru. Yani bir de şöyle bir durum var. Sporcuysanız beslenmenize, uykunuza, her şeyinize dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa sürdüremezsiniz. Yani vücut çok yorulur. Bazı insanlar gençlik yıllarında başlarlar spora. Mesela 10'lu yaşlarında başlar. 20'lerinde devam eder. 30'larında artık vücut yorulmuş oluyor. Sakatlıklar falan gelişmiş oluyor. O onu umursamaz. Gene devam etmeye çalışır. O zaman da sorun çıkar. Yani zaten şu var. Sporu bıraktıktan sonra insanlar eski rutinlerinde kalmaya çalışıyorlar. Onun temel sebebi ne biliyor musunuz? Çünkü spor yaptığınızda, ben Michael Phelps'in o olimpiyat oyunlarında 8 madalya kazandığında bir röportajını okumuştum. Orada diyordu. Ben diyordu 10.000 kalori alıyorum günde. Şimdi 10.000 kalori alıyor, 8 saat yüzme çalışıyordu. Şimdi bu kişi sporu bıraktıktan sonra 10.000 kaloride istediğini yediğini söylüyordu mesela. Dondurmalar, bilmem neler. E o kafada. Onları gene yerse bu sefer kilo alır. İşte o kiloyu almamak için aynı tempoda gitmeye çalışıyorlar kaloriyi azaltmak yerine. O zaman ne oluyor? İşte tabii ki sen yaşlanmış oluyorsun, sporu da bırakmış oluyorsun. Bu sefer sakatlıklar gelişiyor. Bir de siz böyle bir strese giriyorsunuz. Yani o derece spor yapmıyorsunuz, yemek yiyorsunuz, ben bundan nasıl kurtulacağım, kilo alıyorum falan. Bu sefer de kortizol, stres hormonu seviyeleri artıyor. Stres hormonu seviyeleri arttığı zaman oluyor. Vücut su tutuyor, yağlanma eğiliminde oluyor, psikolojiniz bozuluyor. 50 tane şey oluyor. O yüzden yani aslında insanın sporu bırakmaya yakınken bazı şeyleri kavraması gerekiyor. Yani o çok önemlidir. Depresyon. Bakın Michael Phelps, gene ondan örnek vereyim. Sporu bıraktıktan sonra intihar etmeyi düşündüğünü söyledi. Yani bir boşluğa düştüğünü falan söyledi. Evet, bu olabilir. Çünkü bir insan hayatı boyunca tek bir şeyle uğraşırsa, o da spor burada. O zaman ne oluyor? Boşluğa düşüyor. Çünkü sen bir yarışmaya hazırlanmıyorsun, bilmem ne yapmıyorsun. Sporu bırakan insanlarda, mesela Michael Jordan bir ara bıraktı sporu, beyzbola geçti, basketi bırak. Babası öldürüldükten sonra öyle bir şeye geçti. Sonra baskete geri döndü falan. Yani insanın aslında birkaç alanda kendini geliştirmesi gerekiyor. Ne bileyim, sporu bırakıyorlar. Ne yapıyorlar devamında? Antrenörlük yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. O şekilde devam etmesi gerekiyor. Mesela Serdar Aktolga şey diyordu. Ben şu anda sporu bıraktım. Profesyonel olarak yarışmıyorum. Steroid falan kullanmıyorum. 2 senedir hormonlarımı geri getirmeye çalışıyorum. Yani doktorla çalışıyormuş onun üzerine. Ve diyor ben eski rutinime devam ediyorum. Ama tabii ki öyle kazanımlar sağlayamıyorum. Çünkü steroid kullanmıyorum şu anda diyor. Evet, öyle bir şey vardır. Ama mesela Serdar Aktolga şu anda antrenörlük yapıyormuş. Ve işte online danışmanlık falan veriyormuş. Onunla beraber kendi de spor yapıyormuş. Yani bir meşgalesi var şu anda. Ama insanlar işte ne bileyim olimpiyatlara katılmış oluyor, bilmem ne oluyor. Devamında ne oluyor? İşte bu sefer diyor ki ben ne yapacağım ya? Ben hiçbir şey yapamıyorum yani. Diğerleri de çok hafif gelmeye başlıyor. Bakın yine sürekli Serdar Aktolga'dan bahsettim ama yani doğru bir örnek olduğu için bahsediyorum. Şey diyor. Ben diyor 2 sene önce mi 3 sene önce mi ne tekrar bir denedim. 52 yaşındayım şu anda. Hani bir yarışmaya hazırlanayım falan diye. Vücudumun eskisi gibi sonuç vermediğini gördüm diyor. Ve diyor ki ben diyor dünyaya bir daha gelsem gene diyor bu sporu yapardım. Ama şu anda yapamıyorum diyor. Şimdi o anlamış bu durum yani. O hale gelemeyeceğini anlamış. Ama Ronnie Coleman mesela anlayamadı. Yani Ronnie Coleman kaç kere ameliyat geçirdi. Adam hala vücut geliştirmeye çalışıyor. Deli gibi kilolarla. Yani onun o geçmişteki videolarına bakarsanız işte 400 kilolarla squat falan. Bıraksanız şu anda yapar. Yani emin olun yapar yani. Şu anda fiziksel bir engeli vardı yapamıyor. Kesinlikle yapardı. Yani bazı insanlar bunu kabul edemiyorlar ki Ronnie Coleman böyle eğitimsiz bir insan falan değildir yani. Üniversite mezundur. King diye belgeseli var izlerseniz. Hatta üniversitede birinci falan olmuş bir insandır. Yani dün mesela Lil Wayne'den bahsettim ya. Lil Wayne hiç spor yapmıyormuş ama formunu koruyormuş. Mesela o da çok zeki bir adamdır Lil Wayne. Yani şu anda 41 yaşında. Adamın net değeri 150 milyon dolar. O üniversitede psikolojiye girmiş. Sonra bırakmış galiba. Ve de şöyle bir şey oluyor. Dersleri çok iyiyken bırakıyor. Liseden böyle bir ayrılıyor, dışarıdan bitiriyor falan gibi durumlar oluyor. Yani A sınıfı bir öğrenci olduğunu söylüyorlar. Bu insanların genellikle hepsi bayağı zekidir. Yani bu aptal olduğu için falan değil. Ama şöyle bir durum oluyor. Şimdi nörotipleme sisteminden bahsettim. Hani başında da söyledim ya. Bölüm 641. Bakın onu bir dinleyin siz. Orada aslında genellikle insanların yaklaşımlarından bahsettim ben. Düşük serotonin olan insanlar sporla çok ilgilenmeye meyillidir. Ama yani spor dediğim müsabık sporla. Niye biliyor musunuz? Ben mesela çok sıkılırım. Yani ben belli şeylerde uzmanlaşabilirim. Mesela sporda, anatomide şu anda uzman sayabilirim kendimi. Ama şu var. Yani ben bir boksör, ne bileyim futbolcu falan olamam. Yani sürekli aynı şutu çalış, tenis oyuncusu mesela sürekli aynı servisi çalış. Ya onlar bütün gün vuruş yapıyorlar. Ben ondan çok sıkılıyorum. Bu tam anlamıyla düşük serotoninle alakalı bir şey. Yani bir insanın bir şeyde uzmanlaşması. Düşük serotoninle aslında kişi normalde mutlu değil. Normalde mutlu olmayan bir insan sporla mutlu oluyorsa, onu aktifleştiriyorsa sporu bıraktığı zaman ne oluyor? Mutsuz oluyor, depresyona giriyor. Şimdi adrenalin junkie denilen yani sürekli böyle bir macera arayan tipler. Orada gene ondan da bahsettim. Oradaki konu ne? Düşük dopamin. Dopaminini yükseltmek için sürekli yeni şeylere ihtiyaç duyuyor. O yüzden yani baktığınızda aslında sizin psikolojiniz çok rol oynuyor. Yani yapınız çok rol oynuyor. Bir şeyde uzmanlaşmanızda, hangi şeyi yapacağınıza karar vermenizde, sporcu olup olamayacağınızda. Ben asla olamam mesela sporcu. Yani beni bir müsabakaya sokun. Ben asla başarılı olamam. Şey gibi bu Jackson Pollock vardı. Yani biraz daldan dala atlıyor gibiyim ama Jackson Pollock vardı. Hatta Jack the Ripper'dır bunun lakabı. Yani Jack the Ripper bu şey karın deşen Jack, seri katil geçmişteki. Jack the Ripper da damlatma usulü resim yapardı bu adam Jackson Pollock. Çok kötü bir adam olduğu için öyle bir lakabı var. Neyse bu adam kendi kafasına göre takılıyor, damlatma resimler yapıyor falan. Bir noktadan sonra bir galeriyle anlaşıyor. Galeri de diyor ki senin diyor bu tarihte bize resim teslim etmen lazım. Adam bunalıma giriyor, alkole vuruyor kendini bilmem ne yapıyor, yapamıyor. Yani resimde de olsa, sporda da olsa bazı insanlar ona gelemez. Bazı insanlar özgür olması gereken kişilerdir. Aynı şeyi yapamaz. Ben de mesela tamam aynı şeyi yaparsın, squat yaparsın sürekli ama ben onu sürekli onda mükemmel olacağım diye yapamam yani. Hareketin formunu bilirim, nasıl yapılacağını bilirim. Ama bana deseler ki Bora senin 300 kilo ile squat yapman lazım. Elinden geleni yap, ben onu yapamam. Bir kere psikolojim bozulur. Çok sıkılırım o durumdan. Sürekli aynı şeyi yapmaktan hoşlanmıyorum. Yani bir noktaya kadar ben öğrenirim her şeyini, ondan sonra bırakırım. Ama sporda öyle bir durum yok. Sporda elinizde ne varsa ortaya koymanız gerekiyor. O yüzden de öldürür diyorum ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.